Ayrım 16.
Geçen hafta diye başladı söze, bıraktığımız yerden devam etmemizi söylemiştiniz. Pekala, nereden başlayalım? Geçen hafta seansın sonunda bekarlar konusunda sızlanmam hakkında konuşuyordunuz. Dur bir dakika, sanki sızlanma sözcüğünü ben kullanmışım gibi söyleyip duruyorsun. Bu benim kullandığım bir sözcük değildi. Tekrar ediyorum, benim sözcüğüm değildi. Ben döngüsel ya da yenilenen yorumlar hakkında bir şeyler söyledim. Kuşkusuz Mayra daha iyi biliyordu. Sızlanma tam olarak onun kullandığı sözcüktü. Kasette kullandığını duymuştu. Ama devam etmeye çok hevesli olduğu için bu küçük yalana izin verdi. Bekarların bulunduğu yerler konusunda konuşmamdan sıkıldığınızı söylüyordunuz. Bu konuda konuşmazsam nasıl halledebilirim ki? Tabii ki hayatındaki en büyük kaygılar hakkında konuşman gerekiyor. Dediğim gibi önemli olan nasıl konuştuğun. Nasıl ne anlama geliyor? Benimle konuşuyor gibi değildin. Kendimi olayın dışındaymışım gibi hissediyordum. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylüyordun bana. Adaletsiz oran, et pazarları, bekar barlarındaki 10 saniyelik görsel kontrol, internet eşleme hizmetlerinin kişisel olmayışı ve her seferinde bunları ilk kez söylüyormuş gibi anlatıyordun. Sanki bunu daha önce hiç söyleyip söylemediğini ya da bu kadar sık tekrarlamana benim nasıl tepki vereceğimi hiç düşünmüyor gibiydin. Sessizlik. Mayra yere bakıyordu. Şu anda söylediklerim yüzünden neler hissediyorsun? Hazmetmeye çalışıyorum. Tadı biraz acı. Biraz daha düşünceli olmadığım için özür dilerim. Mayra, seni yargılamıyorum. Konunun oraya gelmesi ve sana geri bildirim vermem iyi bir şey. Bu şekilde öğreniyoruz. Kendini tuzağa düşmüş hissederken, bir kısır döngünün içinde dönüp dururken başkalarını düşünmek çok zor. Hep başkasının hatası olduğunu düşündüğün sürece o kısır döngünün içinde kalacaksın. Örneğin, senin yetersiz patronun ya da arkadaş bulma kulüplerinin yabani bir orman oluşu ya da pazarlamadaki insanların serseriler oluşunu alalım. Bu şeylerin doğru olmadığını söylemiyorum. Ben diyorum ki, Ernest her bir sözcüğü şiddetle vurgulayarak her şeyini ortaya döktü. Sana bunlarla yardımcı olamam. Kısır döngüyü kırmama yardım etmenin tek yolu, bu şeylerin olmasına neden olan şeyin senin içinde olup olmadığına odaklanmaktır. Bekarlarla ilgili toplantılara gidiyorum ve bir erkeğe 10 kadın düşüyor diye biraz daha tereddütle konuştum Mayra. Sözcüklerindeki hararet azalıyordu. Ve siz burada benim sorumluluğuma mı odaklanmamı istiyorsunuz? Dur bekle biraz Mayra. İşte yine aynı noktadayız. Beni dinle. Sana itiraz etmiyorum. Arkadaş bulma işi zor. Beni duy, seninle aynı fikirdeyim ama bizim işimiz senin içinde durumu daha iyi hale getirecek değişiklikler yapmak. Bak, açık bir şekilde anlatacağım. Eğer rahatsız edici duygular, öfke ve kızgınlık, korku ve rekabetçilik gibi içinde olmasan uygun bir erkekle karşılaşmada sorun yaşamazdın. Mayra, Dr. Lesh'in açık sözlülüğüyle sarsıldı. Burada durup bu noktaya cevap vermesi gerektiğini bilmesine rağmen kendi gündeminde devam etti. Daha önce çekiciliğim konusunda hiçbir şey söylemediniz. Sen kendini çekici bulmuyor musun? Bazen buluyorum, bazen bulmuyorum ama erkeklerden fazla onay almıyorum. Sizden gelecek bazı doğrudan bilgiler işime yarayabilir. Ernest durakladı. Ne kadarını söylemeliydi? Sözcüklerini birkaç hafta sonra karşı aktarım seminerinde tekrarlaması gerektiğini bilmek kendisini duraklatmıştı. Eğer erkekler sana tepki vermiyorsa bunun fiziksel görünüşünle ilgili olduğunu sanmıyorum. Eğer bekar olsaydınız, siz fiziksel görüntüme tepki verir miydiniz? Aynı soru. Buna zaten cevap verdim. Bir dakika önce senin çekici bir kadın olduğunu söyledim. Peki söyle bana, gerçekten ne sormak istiyorsun? Hayır, farklı bir soru soruyorum. Çekici bir kadın olduğumu söylediniz fakat çekiciliğime tepki verip vermeyeceğinizi söylemediniz. Tepki mi? Doktor Lesh, kıvırıyorsunuz. Sanırım ne demek istediğimi anladınız. Eğer benimle bir hasta olarak değil de bir bekar ortamında karşılaşmış olsaydınız ne olurdu? Beni 10 saniye kadar süzüp yürüyüp gider miydiniz? Yoksa benimle flört mü ederdiniz? Ya da sonradan çekip gitmeyi planlayarak bir geceliğine dener miydiniz? Bugün aramızda olanlara bakabilir miyiz? Beni gerçekten zor durumda bırakıyorsun. Neden? İçinden neler geçiyor Mayra? Ama yapmam gerektiğini söylediğiniz şeyi yapmıyor muyum Doktor Lesh? İlişkiniz hakkında burada ve şimdi hakkında konuşmuyor muyum? Katılıyorum. Hiç kuşku yok ki burada bazı şeyler değişti. Hem de iyiye doğru. Çalışma şeklimiz konusunda daha iyi şeyler hissediyorum ve umarım sen de öyle hissediyorsundur. Sessizlik. Myra, Ernest'ın bakışlarına karşılık vermeyi reddediyordu. Umarım sen de öyle hissediyorsundur diye tekrar denedi Ernest. Myra başını salladı ama çok yavaş bir biçimde. Görüyor musun? Başını sallıyorsun. Mikroskopla görülebilecek minicik bir sallama. En fazla 3 milimetrelik. Söylemek istediğim şey de bu. Zorlukla görebildim. Sanki bana olabildiğince az şey vermek istiyor gibisin. Beni şaşırtan şey bu. Bana öyle geliyor ki sen aslında ilişkimiz hakkında konuşmuyor, soru soruyorsun. Ama dediniz ki, ve bunu birden fazla söylediniz, değişimin ilk aşaması geri bildirim almakmış. Geri bildirimi almak ve özümsemek. Doğru. Ama son seanslarımızda sen yalnızca geri bildirim topluyorsun. Daha çok soru ve cevap şeklinde. Yani sana geri bildirim veriyorum ve sen başka bir soruya geçiyorsun. Ne yapmak yerine? Birçok şey yapmak yerine. Örneğin geri bildirimin anlamını düşünmek, tartışmak ve hazmetmek için içe dönmek yerine. Sana neler hissettiriyor? Doğru mu değil mi? İçinde ne tür duygular uyandırıyor? Sana bunları söylemem konusunda neler düşünüyorsun? Gibi. Şey tamam. Dürüst olmak gerekirse beni çekici bulduğunuzu söylemenize şaşırdım. Bana karşı o şekilde davranmıyorsunuz. Gerçekten çekici olduğunu düşünüyorum ama burada, bu ofiste seninle daha derinden buluşmayla ilgileniyorum. Senin özünle, kulağa basma kalıp geldiğini biliyorum ama ruhunla. Belki ısrar etmemeliyim. Myra sorusundaki enerjinin tükendiğini hissediyordu. Ama fiziksel görünüşün benim için önemli ve hala beni nasıl yaşantıladığınızı merak ediyorum. Hangi özelliklerim sizin için çekici geliyor ve eğer profesyonel olarak değil de bir sosyal ortamda karşılaşsaydık neler olacağı sorusu da var. Çarmıha geriliyorum diye kendi kendine inledi Ernest. En kötü kabusu burada ve şimdi gerçekleşmişti. Bütün seçeneklerini kullanmıştı. Bir gün bu şekilde köşeye sıkışacağından korkuyordu. Tipik bir terapist kuşkusuz bu soruya cevap vermez ve hastasına yansıtıp etkilerini keşfederdi. Neden bu soruyu soruyorsun ve neden şimdi soruyorsun? Altta yatan fantezilerin nedir? Nasıl cevap vermemi istiyorsun? Ama bu seçenek Ernest için olası değildi. Terapötik yaklaşımını doğrudan doğruya otantik ilişkiye dayandıran Ernest, şimdi bunu terk edip geleneksel olana dönemezdi. Şu anda dürüstlüğüne sıkıca sarılıp soğuk gerçek yolunda yürümekten başka yapabileceği hiçbir şey yoktu. Fiziksel olarak her yönden çekicisin. Güzel bir yüzün, harika parıltılı saçların, muhteşem bir endamın var. Endamın derken göğüslerini mi kastediyorsunuz diye sordu Myra sırtını hafifçe arkaya doğru bükerek. Şey evet, her şeyin, duruşun, giyim tarzın, zayıflığın, her şeyin. Bazen göğüslerime bakıyor gibisiniz. En azından bluzumun düğmelerine. Myra bir acıma duygusu hissedip ekledi. Birçok erkek yapıyor bunu. Eğer bunu yapıyorsan farkında değilim dedi Ernest. Yapması gereken şeyi yapamayacak kadar telaşlandığı için göğüsleri dahil olmak üzere görünüşüne dair duyguların derinlemesine ifade etmesi için onu cesaretlendirmeliydi. Sendeleyerek güvenli alana geri dönmeye çalıştı. Ama dediğim gibi senin çekici bir kadın olduğunu düşünüyorum. Bu benim peşime düşeceğiniz anlamına mı geliyor? Yani şu varsayıma dayanan ortamda. Şey ben bekarlar dünyasında değilim. Bir süredir bir ilişki yaşıyorum ama eğer kendimi o zamana geri dönmüş gibi düşünürsem bütün fiziksel kontrol noktalarını geçeceğini söyleyebilirim. Ama tartışmakta olduğumuz bazı diğer şeyler beni duraklatıyor. Ne gibi? Tam burada, tam şu anda olan şeyler gibi Myra. Söyleyeceklerimi dikkatle dinle. Topluyor ve biriktiriyorsun. Benden bilgi topluyorsun ama karşılığında hiçbir şey vermiyorsun. Artık benimle daha farklı bir biçimde ilişki kurmaya çalıştığına inanıyorum ama bunu bir bağlanma olarak göremiyorum. Henüz benimle bir birey olarak ilişki kurduğunu hissetmiyorum. Beni daha çok sürekli olarak bir şeyler çektiğin bir veri bankası olarak görüyor gibisin. Sızlanmam yüzünden mi sizinle ilişki kurmadığımı düşünüyorsunuz? Hayır, ben öyle demedim. Bugünkü zamanımız doldu Myra. Artık bitirmek zorundayız. Ama bu seansın kasetini dinlediğin zaman benimle nasıl ilişki kurduğun konusunda bir dakika önce söylediklerimi iyi dinlemeni rica ediyorum. Sanırım bu sana şimdiye kadar söylediğim en önemli şeydi. Myra seanstan sonra kaseti takıp Ernest'in talimatlarını dinlemek konusunda hiç zaman kaybetmedi. Bütün kontrol noktalarını geçeceğini söyleyebilirim den başlayarak dikkatle dinledi. Ama tartışmakta olduğunuz bazı diğer şeyler beni duraklatıyor. Söyleyeceklerimi dikkatle dinle. Topluyor ve biriktiriyorsun, benden bilgi topluyorsun ama karşılığında hiçbir şey vermiyorsun. henüz benimle bir birey olarak ilişki kurduğunu hissetmiyorum. Beni daha çok sürekli olarak bir şeyler çektiğim bir veri bankası olarak görüyor gibisin. Bu seansın kasetini dinlediğin zaman benimle nasıl ilişki kurduğun konusunda bir dakika önce söylediklerimi iyi dinlemeni rica ediyorum. Sanırım bu sana şimdiye kadar söylediğim en önemli şeydi. Myra kasetleri değiştirerek karşı aktarım kasetini tekrar dinledi. Belirli ifadeler çok etkileyiciydi. Benimle ilişki kurmuyor ve kurmadığını kabul etmiyor. Bunun bir ilgisi olmadığında ısrar ediyor. İlişkimize bakmasının neden önemli olduğunu daha kaç kez anlatmalıyım. Aramızdaki en ufak bir yakınlığı bozmak için olabilecek her şeyi yapıyor. Yaptığım hiçbir şey onun için yeterince iyi değil. Şefkat yok, çok fazla kendine yönelik, verici değil. Belki Doktor Leş haklıdır diye düşündü. Gerçekte onu, yaşantısını, deneyimlerini hiç düşünmedim. Ama bunu değiştirebilirim bugün. Hemen, şu anda eve giderken. Ama bir iki dakikadan fazla dikkatini toplayamadı. Zihnini sakinleştirmek için birkaç yıl önce Big Sur meditasyon haftasındaki her yönden bir sorgundu. Öğrendiği yararlı akıl susturma tekniğine döndü. Aklının bir parçasını otoyolda tutarak ortaya çıkan her düşünceyi silen bir süpürge hayal etti. Bunu yaptıktan sonra yalnızca soluklarına, İçine çektiği soğuk havaya ve ciğerlerinde hafifçe ısınmış olan dışarı verdiği havaya odaklandı. Güzel. Zihni daha sessizdi şu anda. Doktor Leş'in önce gülümseyen ve dikkatli, sonra kaşlarını çatan ve uzaklaşan yüzünün belirmesine izin verdi. Son birkaç hafta içinde kendisiyle ilgili kaseti dinlediğinden beri Doktor Leş'le ilgili duyguları vahşice dönüp duruyordu. Onunla ilgili söylemem gereken kesin bir şey varsa o da ısrarcı olduğudur diye düşündü. Zavallı adam haftalardır neler yapıyorum. Terletiyorum, kendi sözleriyle kırbaçlayıp duruyorum. Şikayet etmiyor, dayanıyor, havlu atmıyor ve içinde sinsilik yok. Gizlice savaşmaya çalışmak, hileli dönüşler, benim yapacağım gibi kurtulmak için yalan söylemek yok. Ah belki biraz zararsız yalan olabilir, sızlanmak sözcüğünü kullandığını inkar etmek gibi. Ama belki de beni acıdan korumaya çalışıyordu. Myra 380 numaralı otoyola dönmek için tam zamanında hayallerinden sıyrıldı ve sonra fazla çaba harcamadan fantezilerine geri döndü. Doktor Leş şu anda ne yapıyordu acaba? Dikte mi yapıyor? Seansımıza ait notlar mı alıyor? Notlarını masasının çekmecelerinden birinde mi saklıyor? Belki de şu anda masasında oturmuş beni düşünüyordur. O masada. Babamın masası. Babam şu anda beni düşünüyor mu? Belki hala bir yerlerdedir. Belki şu anda beni seyrediyordur. Hayır. Babam toza karıştı. Yalnızca parlak kafatasından ibaret şu anda. Toz yığını. Ve benimle ilgili bütün düşünceleri, onlar da toz oldu. Hatıraları, sevgileri, nefretleri, cesaretsizliği, hepsi toz oldu. Hayır, tozdan da az. Uzun zaman önce yok olan elektromanyetik bipler oldular. Babamın beni sevmiş olduğuna eminim. Herkese sevdiğini söylüyordu. Aaron teyzeme, Maria teyzeme, Joe amcama söyledi ama bana söyleyemedi. Keşke bu sözleri duyabilseydim. Otoyoldan çıkarak San Jose'den San Francisco'ya kadar uzanan vadiye bakan manzaralı bir noktada arabayı park etti. Arabanın ön camından yukarı doğru baktı. Ne biçim bir gökyüzü var bugün diye düşündü. Geniş bir gökyüzü. Sözcükler, nasıl sözcükler tarif edebilirdi onu? Sınırsız, görkemli, kat kat bulutlar. Berrak bulut kurdeleleri. Hayır, şeffaf. Daha iyi, bu sözcük hoşuma gitti. Şeffaf. Şeffaf bulut kurdeleleri. Ya da oluklu bulut örtüsü. Yumuşak rüzgarlarla dalgalanan beyaz, yağ, kum gibi bulutlar. Güzel, güzel, bu hoşuma gitti. Uzanıp bir kalem aldı ve torpido gözünde bulduğu pembe renkli kuru temizleme makbuzunun üzerine bu satırları karaladı. Arabasını tekrar çalıştırarak yola çıkmaya hazırlandı, sonra motoru kapatıp biraz daha düşündü. Ama diyelim ki baban bu sözleri söyledi. Myra, seni seviyorum. Myra, beni gururlandırıyorsun. Seni seviyorum, seni seviyorum. Myra, sen en iyisisin. Bir erkeğin sahip olabileceği en iyi kız evlatsın sen. Sonra ne olacak? Hala toz. Sözcükler beyinlerden bile çabuk çürür. Bunları hiç söylememişse ne olmuş? Kimse ona bunu söylemiş miydi ki? Anne babası? Asla. Onlar hakkında duyduğum hikayeler, soluk yüzlü ve sessiz bir şekilde ölen, sürekli bourbon içen babası ve başka alkoliklerle iki kere daha evlenme gösterisini yineleyen annesi. Ya ben? Bu sözcükleri ona ben söyledim mi hiç? Bu sözcükleri ben hiç kimseye söyledim mi? Myra ürperdi. Kendini hayallerinden kurtarmaya çalıştı. Kendisinden ne kadar farklıydı bu düşünceler. Dil, güzel sözcükler arayışı ve babasının hatıraları. Bu da garipti. Zihninde onu nadiren ziyaret ederdi ve doktor Leş'e odaklanma kararı vardı. Tekrar denedi, bir an için üstü açılan masasının önünde oturduğunu hayal etti, sonra geçmişten gelen bir hayal bu hayale üstün geldi. Gece geç vakitti. Uzun süre önce uyumuş olması gerekiyordu. Koridorda parmak uçlarında yürüyordu. Anne babasının odasının kapısının altından ışık süzülüyordu. Yumuşak, samimi sesler. Adının mırıldandığını duydu. Mayra. Kadın, kuş tüyü yorganın altına uzanıyor olmalıydılar. Yastık sohbeti. Onun hakkında konuşuyorlardı. Yere uzandı, yanağını buz gibi pancar kırmızısı yer muşambasına dayayarak kapının altından içeriği görmeye, anne babasının kendisi hakkındaki gizli sözlerini duymaya çalıştı. Ve şimdi diye düşündü Walkman'ine bakarken, sırrı yakaladım. Sözcüklerin sahibi benim. Seansın sonundaki o sözcükler, neydi onlar? Kaseti taktı, birkaç saniye için başa sardı ve dinledi. Mayra, söyleyeceklerimi dikkatle dinle. Topluyor ve biriktiriyorsun. Benden bilgi topluyorsun ama karşılığında hiçbir şey vermiyorsun. Artık benimle daha farklı bir biçimde ilişki kurmaya çalıştığına inanıyorum ama bunu bir bağlanma olarak göremiyorum. Henüz benimle bir birey olarak ilişki kurduğunu hissetmiyorum. Beni daha çok sürekli olarak bir şeyler çektiğim bir veri bankası olarak görüyor gibisin. Veri bankasından bir şeyler çekmek. Başını salladı. Belki de haklıydı. Arabasını çalıştırdı. 101 Güney Otoyolu'na girdi. Mayra bir sonraki seansın başında sessizce oturuyordu. Her zamanki gibi sabırsız olan Ernest onu dürtmeye çalıştı. Son birkaç dakikadır düşüncelerin nerede? Galiba seansa nasıl başlayacağınızı merak ediyorum. Senin tercihin nedir Mayra? Eğer peri dileğini kabul etseydi nasıl başlamamı isterdin? En mükemmel ifade ya da soru ne olurdu? Merhaba Mayra, seni gördüğüme gerçekten çok sevindim diyebilirdiniz. Merhaba Mayra, bugün seni gördüğüme gerçekten çok sevindim diye hemen tekrarladı Ernest. Mayra'nın cevabına çok şaşırdığını gizleyerek. Onunla geçmişteki buluşmalarında bu tür zekice açış hamleleri kesinlikle başarısız olurdu. Bu kez de sorusunu çok az bir başarı umuduyla ortaya atmıştı. Bu kadar cüretkar hale gelmesine harikaydı. Ve onu gördüğüne gerçekten çok sevinmişti. Bu daha da harikaydı. Teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Mükemmel yapmasanız bile. Ha? Ekstra bir sözcük eklediniz dedi Mayra. Bugün sözcüğünü. İma. Unutmayın Doktor Leş. Bana her zaman eğer cevabı biliyorsan o soru soru değildir derdiniz. Haklısın fakat beni mutlu et. Unutma Mayra, bazen bir terapistin özel konuşma ayrıcalıkları vardır. Eh, bugün sözcüğünün çoğunlukla beni gördüğünüzü sevinmediğinizi ima ettiği bana göre çok açık. Mayra'nın kişiler arası ilişkilerde geri zekalı birisi olduğunu yalnızca kısa bir süre önce mi düşünmüştüm diye düşündü Ernest. Devam et dedi gülümseyerek. Neden seni görmek istemeyeyim? Tereddüt etti, seansın almasını istediği yön bu değildi. Dene, bu soruyla konuşmayı dene Mayra. Neden seni her zaman gördüğüme sevinmediğimi düşünüyorsun? Yalnızca serbest çağrışım yap, aklına gelen herhangi bir şeyi söyle. Sessizlik, sözcüklerin kıpırdandığını, biriktiğini hissetti. Sözcükleri seçmeye, denetim altına almaya çalıştı ama çok fazla sözcük vardı ve hepsi zihnine üşüşüyordu. Neden beni gördüğünüze memnun olmuyorsunuz diye patladı. Neden mi? Nedenini biliyorum. Çünkü zarif değilim, kabayım ve zevklerim kötü. Bunu yapmak istemiyorum diye düşündü. Ama duramıyordu. Yarayı açmaya, aralarındaki mesafeyi temizlemeye zorlandığını hissediyordu. Çünkü katıyım ve dar kafalıyım ve hiçbir zaman güzel ya da şiirsel bir şey söylemiyorum. Yeter, yeter dedi kendi kendine. Dişlerini sıkıp çenelerini birbirine kenetlemeye çalışarak. Ama sözcükleri artık onlara engel olamayacağı bir şekilde birikmişti. Ve yumuşak değilim ve erkekler benden kaçmaya çalışıyor. Çok fazla keskin açım var. Ayak bilekleri, dirsekler, dizler. Ve çok nankörüm. Ve fatura hakkında konuşup ilişkimizi kirletiyorum. Ve bir an için durup sözlerini garip bir notla bitirdi. Ve memelerim çok büyük. Tükenmiş bir şekilde arkasına yaslandı. Her şey söylenmişti. Ernest şaşkına dönmüştü. Şimdi ağzını bile açamayan kendisiydi. Bu sözcükler kendi sözcükleriydi. Nereden gelmişlerdi? Öne doğru eğilmiş, başını ellerinin arasına tutan Mayra'ya baktı. Nasıl cevap verecekti? Başı dönüyordu. Memelerin çok büyük değil demek için yaramaz bir arzu duydu ama Tanrı'ya şükür bunları söylemedi. Şu anda espri gerekmiyordu. Mayra'nın söylediklerini olabilecek en büyük ciddiyet ve saygıyla karşılaması gerektiğini biliyordu. En fırtınalı denizlerde terapistlerin her zaman hazır bulundurduğu can yeleğini aldığı süreç analizi, yani hastanın sözlerinin içeriğinden çok süreci ilişki üzerindeki etkilerine ilişkin yorum yapmak. Sözlerinde pek çok duygu var Mayra, dedi alçak sesle. bunları uzun süredir söylemek istiyor gibisin. Sanırım öyle dedi ve birkaç derin nefes aldı Mayra. Sözcüklerin kendi hayatı var. Dışarı çıkmak istediler. Bana karşı öfke var. Belki ikimize karşı. İkimize mi? Size ve kendime mi? Belki de doğrudur ama gitgide azalıyor. Belki bu yüzden bugün söyleyebildim bu sözleri. Bana daha fazla güvendiğini görmek güzel. Bugün gerçekten başka konular hakkında konuşmak istiyordum. Ne gibi? Ernest bu fikrin üstüne atladı hemen. Konuyu değiştirebilecek herhangi bir şey olabilirdi. Mayra soluklarını toparlamak için durunca Ernest onun esrarengiz ön sezisini, sözcüklerinin dondurucu patlamasını düşündü. Kendisini bu kadar iyi anlamış olması şaşırtıcıydı. Nereden bilmişti? Yalnızca tek bir olasılık vardı. Bilinç dışı empati. Tıpkı Dr. Werner'ın söylediği gibi. Yani Werner her zaman haklı diye düşündü. Neden ondan bir şeyler öğrenme izni vermedim kendime? Ne kadar salak ve ahmağım. Werner ne demişti? Geleneklere karşı çıkan Kastenjammer çocuğu olduğumu mu söylemişti? Şey, belki de çocuksu sorgulamayı ve yaşlıların masketini düşürmeye çalışmayı bırakmalıyım. Söylediği her şey saçma değil. Bir daha asla bilinç dışı empatinin gücünden kuşku duymayacağım. Belki de Freud'un telepatik iletişim fikrini ciddiye almasını sağlayan da bu tür bir deneyimdi. Düşüncelerin nereye doğru gidiyor Mayra dedi sonunda.